7. Bölüm Bulanıklar ve Mırıltılar. Harry, ondan sonraki birkaç günün pek çok dakikasını Gilderoy Lockhart'ın bir koridordan geldiğini görünce savaşarak geçirdi. Colin Creevy'den kaçmak daha zordu. Çünkü Harry'nin ders programını ezberlemişe benziyordu. Anlaşılan hayatta hiçbir şey Colin'e günde 6-7 kere "Tamam mı Harry?" deyip de "Selam Colin." cevabını almak kadar heyecan vermiyordu. Harry bu cevabı verdiğinde sesi ne kadar öfkeli çıkarsa çıksın. Hedwig, o felaket araba kazası yüzünden Harry'e hala kızgındı. Ron'un asası da hala doğru dürüst çalışmıyordu. Hatta cuma sabahı muska dersinde Ron'un elinden fırlamış ve minicik yaşlı Profesör Flitwick'i tam iki gözünün ortasından vurmuştu. Vurduğu yerde de büyük, nabız gibi atan yeşil bir çıban meydana getirmişti. Yani şöyle ya da böyle, Harry hafta sonuna ulaşmış olmaktan memnundu. O, Ron ve Hermione cumartesi sabahı Hagrid'i ziyaret etmeyi tasarlıyorlardı. Ama Harry uyanmak istediği saatten birkaç saat önce Gryffindor Quidditch takımının kaptanı Oliver Wood tarafından sarsılarak uyandırıldı. Harry uyku sersemi
"Ne oluyor ya?"
dedi. "Quidditch antrenmanı, yürü hadi." Harry gözlerini kısarak pencereye baktı. Pembe ve altın rengi gökyüzünde ince bir sis asılı kalmıştı. Harry uyandığı için kuşların çamatası sırasında nasıl olup da uyuduğunu anlayamıyordu.
"Oliver,"
dedi Harry çatlak bir sesle.
"Gün henüz doğuyor."
"Aynen öyle." Wood uzun boylu, sağlam yapılı bir 6. sınıf öğrencisiydi. O anda da gözleri çılgın bir coşkuyla yanıyordu. Canı gönülden "Yeni antrenman programımızın bir parçası," dedi. "Hadi süpürgeni yakala da gidelim. Öbür takımların hiçbir antrenmana başlamadı. Bu yıl ilk başlayan biz ola..." Harry esniyerek ve hafiften bir gayret yataktan kalktı. Quidditch cübbesini bulmaya çalıştı. "Aferin sana," dedi Wood. "15 dakika sonra sahada buluşuruz." Vişne çürüğü rengi takım cübbesini bulup üşümemek için de pelerinini sırtına atınca Harry, Ron'a bir not yazıp nereye gittiğini açıkladı. Sonra da Nimbus 2000'i omzunda döne döne inen merdivenden aşağı ortak salona indi. Portre deliğine tam gelmişti ki arkasından bir tıkırtı duyuldu ve Colin Creevy telaş içinde merdivenlerden indi. Fotoğraf makinesi boynunda çılgın gibi sallanıyordu. Elinde sımsıkı bir şey tutuyordu.
"Merdivende birinin senin adını söylediğini duydum Harry. Bak burada ne var? Banyo ettirdim, sana göstermek istedim."
Harry, Colin'in burnunun ucunda salladığı fotoğrafa şaşkın şaşkın baktı. Hareket eden siyah beyaz bir Lockhart, Harry'nin kendi kolu olduğunu anladığı bir kolu çekiştirip duruyordu. Fotoğraf benliğinin iyi mücadele ettiğini ve görüntüye girmek istemediğini memnuniyetle fark etti. Harry bakarken Lockhart pes etti ve soluk soluğa kendini koyverip resmin beyaz kenarına dayandı. Colin hevesle
"İmzalayacak mısın?"
dedi. Harry kararlı bir şekilde "Hayır" diye cevap verdi. Bir yandan da oda sahiden boş mu diye kontrol ediyordu. "Kusura bakma Colin, acelem var. Quidditch antrenmanı." Portre deliğine tırmanıp çıktı.
"Vay canına, beni de bekle. Daha önce hiç Quidditch maçı izlemedim."
Colin de onun arkasından delikten geçti. Harry hemen
"Gerçekten sıkıcı olur"
diye atıldı ama Colin onu dinlemedi bile. Yüzü heyecandan parlıyordu. Yanı sıra koşturarak
"Sen 100 yıldır bir bina takımında oynayan en genç oyuncusun değil mi Harry? Değil mi? Harika olmalısın. Ben hiç uçmadım. Kolay mı? Kendi süpürgen mi? En iyi cinsten mi?"
Harry bundan nasıl kurtulacağını bilemiyordu. Colin soluk soluğa
"Quidditch'i tam olarak anlamıyorum," dedi. "4 top olduğu doğru mu? 2 tanesi uçup insanları süpürgelerinden düşürmeye mi çalışıyor?"
Harry canı sıkkın
"Evet,"
dedi. Kadere rıza göstermiş, Quidditch'in zor kurallarını anlatmaya razı olmuştu.
"Onlara bludger denir. İki takımda da ikişer vurucu vardır. Bludgerları takımlarından uzak tutmak için sopalar taşırlar. Gryffindor vurucuları Fred ve George Weasley."
Peki öbür toplar neye yarar?
Colin ağzı açık, Harry'e baktığı için merdivende birkaç basamak tekerlendi.
Quaffle yani büyük kırmızı top, sayı yapan toptur. Her takımdaki üç kovalayıcı Quaffle'ı birbirlerine atarak sahanın ucundaki çemberlere sokmaya çalışırlar. Sahanın ucunda uzun direklere takılı çemberlere.
Peki, ya dördüncü top?
İşte o altın sinic. Çok küçüktür, çok hızlıdır. Yakalaması da zordur. Ama arayıcının işi de budur zaten. Çünkü sinic yakalanmadan Quidditch maçı bitmez. Ve hangi takımın arayıcısı sinici tutarsa takımına fazladan 150 puan kazandırır.
Colin saygıyla "Ve Gryffindor arayıcısı sensin, öyle mi?"
diye sordu.
"Evet," dedi Harry. Şatodan çıkıp çiğlere bulanmış çimenliği geçmeye başlarlarken.
"Bir de tutucu vardır, çemberleri savunur. Hepsi bu kadar işte."
Ama Colin kaygan çimenleri geçip Quidditch sahasına varana kadar Harry'i soru yağmuruna tutmaktan vazgeçmedi. Harry onu ancak soyunma odalarına gelince başından atabildi. Colin düdük gibi bir sesle arkasından bağırdı.
"Gidip iyi bir yer bulayım Harry."
Sonra da koşarak tribünlere gitti. Gryffindor takımının geri kalanı soyunma odasına gelmişti bile. Gerçekten uyanmış görünen tek kişi de Wood'tu. Fred ve George Weasley şişkin gözler ve karmakarışık saçlarla arkasındaki duvara dayanıp içi geci veriyormuş gibi görünen dördüncü sınıf öğrencisi Alicia Spinnet'ın yanında oturuyorlardı. Alicia gibi kovalayıcı olan Katie Bell ve Angelina Johnson da onların karşısında yan yana esneyip duruyorlardı.
"Şükür geldin Harry, nerede kaldın?" dedi Wood aceleyle. "Şimdi sahaya çıkmadan önce sizinle çabucak konuşmak istiyorum. Çünkü bütün yazı yeni bir antrenman programı hazırlayarak geçirdim. Sanırım bu program her şeyi değiştirecek."
Wood'un elinde Quidditch sahasının kocaman bir şeması vardı. Üzerine farklı renkte mürekkeplerle birçok çizgi, ok ve çarpı çizilmişti. Asasını çıkardı, tahtaya vurdu, oklar şema üzerinde tırtıl gibi kıvranmaya başladı. Wood yeni taktikleri hakkında konuşmaya başlarken Fred Weasley'nin başı dosdoğru Alicia Spinnet'ın omzuna düştü ve Fred horlamaya başladı. İlk tahtanın açıklanması yaklaşık 20 dakika aldı. Ama onun altında da bir tahta vardı, onun altında da bir üçüncüsü. Wood hiç durmadan monoton bir sesle konuşurken Harry iyice sersemlemişti. En sonunda Wood,
"İşte böyle," dedi
ve Harry tam şu anda şatoda olsa kahvaltıda neler yiyor olacağı şeklindeki özlem dolu bir hayalden çekip aldı kendini.
"Anlaşıldı mı? Sorusu olan?"
Zıplayarak uyanan George,
"Benim bir sorum var Oliver," dedi. "Bunları bize dün hepimiz uyanıkken anlatamaz mıydın?"
Bu sözler Wood'un hiç hoşuna gitmedi. Gözlerinden şimşekler çakarak hepsine baktı.
"Size söylüyorum. Beni iyice dinleyin. Quidditch kupasını geçen yıl kazanmalıydık. En iyi takım biziz. Ama ne yazık ki tamamen kontrolümüz dışındaki olaylar yüzünden..."
Harry oturduğu yerde suçlu suçlu kıpırdandı. Geçen yıl son maçın yapıldığı günde baygın halde hastane kanadında yatıyordu. Böylece Gryffindor bir oyuncudan yoksun kalmış ve 300 yıllık tarihlerinin en berbat yenilgisine uğramışlardı. Wood yeniden kendini kontrol edebilir hale gelene kadar bekledi. Besbelli son yenilgileri hala ona ızdırap veriyordu.
"Bu yüzden de bu yıl her zamankinden daha sıkı çalışıyoruz. Hadi bakalım, şimdi gidip yeni kuramlarımızı uygulamaya koyalım,"
diye haykırdı. Süpürgesini kavrayıp önleri sıra soyunma odasından çıktı. Takımı, bacakları kas katı, esniye esniye onu izledi. Soyunma odasında o kadar uzun süre kalmışlardı ki güneş bayağı yükselmişti. Ama sisten geriye kalanlar gene de stadyumdaki çimenlerin üzerinde asılıydı. Harry sahaya yürürken tribünde oturan Ron ve Hermione'yi gördü. Ron inanamayarak,
"Antrenman daha bitmedi mi?"
diye sordu. Harry, Ron'la Hermione'nin büyük salondan getirdikleri kızarmış ekmek ve marmelata hasetle bakarak
"Daha başlamadık ki," diye cevap verdi. "Wood bize yeni taktikler öğretiyor."
Süpürgesine binip ayaklarını hızla yere vurdu, havalandı. Serin sabah havası yüzünü kamçıladı ve onu Wood'un uzun konuşmasından çok daha etkin biçimde uyandırdı.
Yeniden Quidditch sahasında olmak harika bir duyguydu. Fred ve George'la yarışarak stadyumu son hızla fır döndü. Köşeden hızla savrulurlarken Fred, "O garip klik sesi de ne?" diye sordu. Harry tribüne baktı. Colin en yukarıdaki yerlerden birine oturmuş, fotoğraf makinesini kaldırmış, ard arda fotoğraf çekiyordu. Makinenin sesi ıssız stadyumda garip şekilde birkaç katı büyüyordu. Tiz bir sesle, "Buraya bak Harry, buraya bak!" diye feryat etti.
"O da kim?"
dedi Fred. Harry, "Hiçbir fikrim yok." diye yalan söyledi ve hızını birden artırarak Colin'den mümkün olduğu kadar uzağa gitti. Wood onlara doğru havada sıyrılıp gelirken,
"Neler oluyor?"
dedi.
"O birinci sınıf öğrencisi niye fotoğraf çekiyor? Hiç hoşuma gitmedi bu. Yeni antrenman programımız hakkında bilgi almak isteyen bir Slytherin casusu olabilir."
Harry hemen atıldı. "O Gryffindor'dan." George da,
"Ayrıca Slytherinlerin casusa ihtiyacı yok Oliver," dedi.
Wood huysuz huysuz,
"Niye böyle soruyorsun ki?"
diye sordu. George parmağıyla işaret etti.
"Çünkü bizzat kendileri buradalar da ondan."
Yeşil cübbeli insanlar sahaya doğru yürüyorlardı. Ellerinde süpürgeler vardı. Wood öfkesinden tıslarcasına,
"İnanamıyorum,"
dedi.
"Ben sahayı bugün için ayırtmıştım. Şimdi icabına bakarız."
Ok gibi aşağı doğruldu. Öfkelendiği için gereğinden daha sert indi. Birazcık sendeledi. Harry, Fred ve George ardından gittiler. Wood, Slytherin kaptanına
"Flint!"
diye gürledi.
"Bu bizim antrenman saatimiz. Özel olarak geldik. Şimdi defolup gidebilirsiniz."
Marcus Flint, Wood'dan da iri yarıydı. Yüzünde ifritimsi bir kurnazlık ifadesiyle cevap verdi.
"Hepimize yetecek kadar yer var, Wood."
Angelina, Alicia ve Katie de gelmişlerdi. Yüzleri Gryffindor'a dönük, hepsinin suratında alaycı bir sırıtmayla omuz omuza duran Slytherin takımındaysa kız yoktu. Wood, duyduğu kızgınlık yüzünden ağzından tükürükler saçarak
"Ama sahayı ben ayırttım,"
dedi.
"Ayırttım diyorum sana."
"Aa," dedi Flint.
"Ama benim elimde de Profesör Snape'in özel olarak imzaladığı bir not var. Ben Profesör Severus Snape. Yeni arayıcılarını çalıştırma gereksinimi nedeniyle bugün Slytherin takımına Quidditch sahasında çalışma izni veriyorum."
Aklı dağılan Wood,
"Yeni arayıcınız mı var?"
diye sordu.
"Nerede?"
Ve önlerindeki altı iri yarı kişinin arkasında bir yedinci göründü. Solgun, sivri yüzünü baştan başa kaplayan övüngen gülümseyişiyle daha küçük bir oğlan. Draco Malfoy. Fred hoşnutsuzlukla Malfoy'u süzerek
"Sen Lucius Malfoy'un oğlu değil misin?"
dedi. Flint,
"Draco'nun babasından söz etmen ne garip,"
dedi. Bu arada Slytherin takımı elemanlarının yüzündeki sırıtış daha da genişlemişti.
"Dur, sana onun Slytherin takımına verdiği cömert armağanı göstereyim."
Yerisi birden süpürgelerinin sopalarını uzattılar. Erken sabah güneşinde Gryffindor oyuncularının burunlarının dibinde 7 tane pırıl pırıl cilalanmış, yepyeni sap ve 7 takım ince altın yazı belirdi. Nimbus 2001. Flint kayıtsızca kendi süpürge sopasının ucundan bir toz zerresini süpürerek
"En son model,"
diye ekledi.
"Geçen ay çıktı. Sanırım Nimbus 2000 dizisinden çok daha iyi. Eski tertemizlere gelince..."
Tertemiz beş süpürgelerine sıkı fıkıya sarılmış Fred ve George'a pis pis güldü.
"Onlarla yerleri süpürür."
Gryffindor takımından hiç kimse o anda söylenecek bir şey bulamadı. Malfoy öyle bir tebessüm ediyordu ki soğuk gözleri birer çizgi haline almıştı.
"Bak sen," dedi Flint. "Saha ihlali."
Ron ve Hermione neler olduğunu anlamak için çimenliğe geçiyorlardı. Ron,
"Neler oluyor?"
diye sordu Harry'ye.
"Neden oynamıyorsunuz? Ya da o burada ne yapıyor?"
Malfoy'a bakarak Slytherin Quidditch cübbesine bir anlam vermeye çalışıyordu. Malfoy kendinden memnun bir edayla
"Ben yeni Slytherin arayıcısıyım, Weasley," dedi.
Herkes de babamın takımımıza aldığı süpürgelere hayran hayran bakmakla meşguldü.
Ron önündeki 7 müthiş süpürgeye ağzı açık baka kaldı.
Malfoy sakin sakin
"Güzel, değil mi?"
dedi.
"Ama belki artık Gryffindor takımının da biraz altın bulup yeni süpürge alması gerekebilir. O tertemiz beşleri piyangoya koyabilirsiniz. Müzelerin ilgisini çeker belki."
Slytherin takımı olur gibi güldü. Hermione sert sert "Hiç değilse," dedi. "Gryffindor takımındakilerin hiçbiri takıma girmek için rüşvet vermek zorunda kalmadı. Onlar sadece yetenekleriyle takıma seçildi."
Malfoy'un yüzündeki kendinden memnun ifade bir anda silindi. Tükürürcesine
"Kimse senin fikrini sormadı. Seni pis, küçük bulanık,"
dedi. Harry hemen Malfoy'un çok kötü bir şey söylediğini anladı. Çünkü bu laf ağzından çıkar çıkmaz bir kıyamettir koptu. Flint, Fred ile George'un onun üstüne atlamamaları için Malfoy'a siper olmak zorunda kaldı. Alicia,
"Ne cüretle!"
diye haykırdı. Ron elini cübbesinin içine sokup asasını çıkardı ve
"Bunun hesabını vereceksin Malfoy!"
diye bağırarak Flint'in kolunun altından asasını büyük bir öfkeyle Malfoy'un yüzüne doğru uzattı. Stadyumda büyük bir patlama sesi duyuldu. Ron'un asasının ters tarafından yeşil bir ışık fışkırdı. Midesine vurdu ve onu sırtüstü çimenlere yuvarladı. Hermione tiz bir sesle
"Ron, iyisin ya!"
diye bağırdı. Ron konuşmak için ağzını açtı ama ağzından tek kelime çıkmadı. Onun yerine gürültüyle geğirdi, kucağına birkaç sümüklü böcek düştü. Slytherin takımına gülmekten felç gelmişti sanki. Flint iki büklüm olmuş, düşmemek için yeni süpürgesine dayanıyordu. Malfoy dört ayak üstünde yere kapanmıştı. Yumruğuyla toprağa dövüyordu. Gryffindor takımı ise geğirdikçe kocaman, pırıl pırıl sümüklü böcekler çıkaran Ron'un çevresine toplanmıştı. Kimse ona dokunmak istemiyordu. Harry Hermione'ye
"En iyisi onu Hagrid'e götürelim. En yakın orası,"
dedi. Hermione cesurca başını salladı ve ikisi Ron'un kollarından tutup ayağa kaldırdılar.
"Ne oldu Harry? Ne oldu? Hasta mı? Ama sen onu iyileştirebilirsin, değil mi?"
Colin yerinden kalkıp koşmuştu. Şimdi de sağdan ayrılırlarken yanları sıra dans edercesine yürüyordu. Ron derin derin içini çekti. Önünden aşağı daha fazla sümüklü böcek yuvarlandı. Büyülenmiş gibi bakan Colin
"Vay!"
dedi ve fotoğraf makinesini kaldırdı.
"Onu kıpırdatmadan tutabilir misin Harry?"
Harry kızgınlıkla
"Çekil yolumdan Colin!"
dedi. Hermione ile ikisi Ron'a destek olarak onu stadyumdan çıkardılar. Ormanın kıyısına doğru okul arazisinden geçtiler. Bekçinin kulübesi görününce
"Geldik sayılır Ron," dedi Hermione. "Bir dakikada hiçbir şeyin kalmaz. Neredeyse oradayız."
Hagrid'in evine varmalarına 6-7 metre kalmıştı ki ön kapı açıldı. Ama dışarı çıkan Hagrid değildi. Bugün en uçuğundan leylak rengi cübbe giymiş olan Gilderoy Lockhart'tı.
"Çabuk şuraya saklanın,"
diye fısıldadı Harry, Ron'u yakınlardaki bir çalının ardına çekerek. Biraz gönülsüz olsa da Hermione de onu izledi. Lockhart Hagrid'e yüksek sesle
"Ne yaptığını bilirsen çok basit,"
diyordu.
"Yardım gerekirse nerede olduğumu biliyorsun. Sana kitabımdan bir tane vereceğim. Şimdiye kadar almamış olmana şaşırdım. Bu gece bir tane imzalar yollarım. Hadi bakalım, hoşça kal."
Ve uzun adımlarıyla şatoya doğru yürüdü. Harry o gözden kaybolana kadar bekledi. Sonra Ron'u çalılığın arkasından çekip Hagrid'in ön kapısına götürdü. Telaşla kapıyı çaldılar. Hagrid hemen geldi. Pek suratsızdı. Ama kimlerin geldiğini görünce yüzü aydınlandı.
"Ne zaman geleceksiniz diye merak ediyordum. Gelin gelin içeri. Ben de Profesör Lockhart geri döndü sandım."
Harry ve Hermione Ron'u eşikten içeri tek odalı kulübeye geçirdiler. Bir köşede kocaman bir yatak vardı. Ötekinde bir ateş neşeli neşeli çatırdıyordu. Harry Ron'u bir iskemleye oturturken durumu çabucak açıkladı. Ama Hagrid hiç de kaygılanmış görünmedi. Güler yüzle
"Gireceğine çıksın, daha iyi,"
dedi.
onun önüne büyük bakır bileğen çekti.
Hepsini çıkar bakalım Ron.
Hermione, leğenin üzerine eğilen Ron'a endişeyle bakarak,
sanırım durmasını beklemekten başka çare yok, dedi. Bu lanetin tutması en iyi koşullarda bile zordur. Ama kırık bir asayla olunca...
Hagrid hamara tamarat dolaşıp onlara çay yapıyordu. Zaan Feng, Harry salyalara boğmakla meşguldü. Harry, Feng'in kulaklarını kaşıyarak,
''Lockhart senden ne istiyordu Hagrid?''
diye sordu.
''Mana kuyudan varek çıkarma nasiyeti veriyordu.''
diye homurdandı Hagrid. İyice fırçalanmış masasının üstündeki yarısı yolunmuş horozu kaldırdı. Çaydanlığı koydu.
''Sanki bilmezmişim gibi. Kovaladığı bir ölüm perisini anlatıp duruyor. Tek kelimesi doğruysa çaydanlığımı yerim.''
Hagrid'in bir Hogwarts hocasını eleştirmesi ondan öyle beklenmez bir şeydi ki Harry şaşkınlıkla baka kaldı. Ancak Hermione her zamankinden daha tiz bir sesle
''Bence biraz haksızlık ediyorsun.'' dedi. Profesör Dumbledore onun bu iş için en iyi adam olduğunu düşündü besbelli.
''En iyi değil, tek adam.''
diye cevap verdi Hagrid. Onlara bir tabak melas şekerlemesi ikram etti. Ron ise leğenine doğru öğürüp duruyordu.
''Tek derken ciddiyim. Karanlık sanatlar dersi için birini bulmak gitgide zorlaşıyor. Anlıyorsunuz ya, insanlar bu işe girmeye pek hevesli değil. Uğursuz olduğunu düşünmeye başladılar. Bir süredir pek fazla dayanan çıkmadı. Söyleyin bakalım.''
dedi Hagrid, başıyla Ron'u işaret ederek.
''Kimi lanetlemeye çalışıyordu?''
''Malfoy. Hermione'ye bir şey dedi. Çok kötü bir şey olmalı. Çünkü herkesin aklı başından gitti.''
Ron, solgun ve ter içinde... masasının üstünden göründü. Boğuk bir sesle
''Kötüydü ama'' dedi. ''Malfoy ona bulanık'' dedi Hagrid.
Yeni bir sümüklü böcek dalgası görününce yeniden başını eğip kayboldu. Hagrid fena halde kızmış görünüyordu. Hermione'ye dönüp hırlarcasına
''Diyemez''
dedi.
''Dedi işte ama ben de ne anlama geldiğini bilmiyorum. Çok kaba bir şey olduğunu biliyorum tabii.''
Ron yeniden kafasını kaldırıp
''Yapabileceği en büyük hakaretti''
diye uludu.
''Bulanık doğuştan muggle olan yani sihirle ilgisi olmayan anne babadan biri için kullanılan bir isim. Sahiden pis bir şey. Bazı büyücüler Malfoy'un ailesi gibi insanların safkan dediği şey oldukları için herkesten iyi olduklarını sanıyorlar.''
Küçük bir geğirti çıkardı. Bir tanecik sümüklü böcek önüne tuttuğu eline düştü. Onu leğene atıp devam etti.
''Yani geri kalanlarımız bunun hiçbir şey ifade etmediğini biliyor. Neville Longbottom'a baksanıza. Safkan. Ama bir kazanı yerine oturtmaktan aciz.''
Hagrid gururla
''Üstelik de kimse Hermione'mizin yapamayacağı bir büyü icat etmedi daha.''
dedi. Hermione parlak morumsu kırmızı renge büründü. Ron titreyen eliyle ter içindeki alnını sildi.
''Birine bunu söylemek iğrenç. Kirli kan anlıyorsunuz ya. Sıradan kan. Çılgınlık bu. Zaten bugünlerde büyücülerin çoğu yarım kan. Muggle'larla evlenmesek soyumuz kururdu.''
Gene geğirdi ve gözden kayboldu. Hagrid, leğene çarpan sümüklü böceklerin takırtısını bastıran bir sesle
''Eh, onu lanetlemeye çalıştığın için sana kabahat bulmuyorum Ron.''
dedi.
''Ama belki de asanın ters teptiği isabet olmuştur. Bence oğlunu lanetlemiş olsan Lucius Malfoy dosdoğru okula gelirdi. Hiç değilse başın belaya girmemiş.''
Harry ağzından sümüklü böcekler boşalmasından daha büyük belanın ne olacağını soracaktı ama sormadı. Hagrid'in melas şekerlemesi çenelerini birbirine yapıştırmıştı. Hagrid birden aklına bir şey gelmiş gibi
''Harry!''
dedi.
''Sana da sorulacak hesabım var. Duydum ki imzalı fotoğraflar dağıtıyormuşsun. Niye bende yok?''
Aklı başından giden Harry dişlerini zorlayarak açtı. Hiddetle
''İmzalı fotoğraf falan dağıtmıyorum ben.''
dedi.
''Eğer Lockhart hala bunu söylüyorsa.''
Derken Hagrid'in güldüğünü gördü. Hagrid güler yüzle Harry'nin sırtına vurup onu yüzüstü masaya çakarak
''Şaka ediyordum.''
dedi.
''Aslında yapmadığını biliyorum. Lockhart'a buna ihtiyacın olmadığını söyledim. Hiç çaba harcamadan ondan meşhur olduğunu söyledim.''
Harry doğrulup çenesini avuşturarak ''Bahse girerim bundan hiç hoşlanmamıştır.'' dedi. Hagrid'in gözleri parladı.
''Hoşlandığını sanmam. Sonra da ona kitaplarından hiçbirini okumadığımı söyledim. Gitmeye karar verdi. Melas şekerlemesi ister misin Ron?''
diye sordu yeniden ortaya çıkan Ron'a.
''Yok sağ ol,'' dedi Ron halsiz halsiz. ''Riske girmesem iyi olur.''
Harry ile Hermione çaylarını bitirince de Hagrid
''Gelin,''
dedi.
''Bakın ne yetiştiriyorum ben.''
Hagrid'in evinin arkasındaki küçük sebze tarhında bir düzine bal kabağı vardı. Harry'nin o güne kadar gördüğü en büyük bal kabakları. Her biri iri bir kaya boyundaydı. Hagrid hayatından memnun bir edayla
''Durumlar iyi değil mi?''
dedi.
''Cadılar bayramı şöleni için. O vakte kadar yeterince büyümüş olurlar.''
Harry ''Neyle büyüttün onları?'' diye sordu. Hagrid yalnız olup olmadıklarını kontrol etmek için omzunun üstünden geriye baktı.
''Eh, onlara anlarsın birazcık yardım ettim.''
Harry, Hagrid'in çiçekli pembe şemsiyesinin kulübenin arka duvarına dayalı olduğunu gördü. Daha önce de bu şemsiyeyi göründüğünden farklı bir şey sanmasına yol açacak şeyler olmuştu. Aslında Hagrid'in eski okul asasının bunun içinde saklı olduğu yolunda güçlü bir kuşkusu vardı. Hagrid'in sihirden yararlanmaması gerekiyordu. Üçüncü sınıftayken Hogwarts'tan atılmıştı. Ama Harry niye olduğunu öğrenememişti bir türlü. Bu konu açılır açılmaz Hagrid'in yüksek sesle boğazını temizleyeceği tutar ve konu kapatılana kadar esrarengiz bir şekilde sağır kalırdı.
''Bir büyütme büyüsü sanırım.'' dedi Hermione.
Hem onaylamaz hem de eğlenir gibi bir hali vardı.
''Eh, doğrusu iyi iş yapmışsın.''
Hagrid Ron'a doğru başını sallayarak
''Küçük kız kardeşin de böyle söylüyordu.''
dedi.
''Daha dün gördüm onu.''
Hagrid sakalını oynatarak yan yan Harry'e baktı.
''Okul arazisini dolaşıyormuş, öyle dedi. Ama bana kalırsa evimde birine rastlamayı umuyordu.''
Harry'e göz kırptı.
''Bana sorarsan o da hayır demezdi. Yani imzalı bir...''
''Kes sesini,''
dedi Harry. Ron bir kahkaha patlattı. Yer sümüklü böcek içinde kaldı. Hagrid
''Dikkat et!''
diye bağırarak Ron'u kıymetli bal kabaklarının uzağına çekti. Yemek vakti neredeyse gelmişti. Harry ise şafaktan beri sadece birazcık melas şekerlemesi atmıştı ağzına. Yemek yemek için okula gitmek istiyordu. Hagrid'le vedalaşıp yukarı şatoya doğru yürüdüler. Ron arada bir hıçkırıyordu ama sadece iki pek küçük sümüklü böcek çıkarttı. Serin giriş salonuna henüz adım atmışlardı ki bir ses duyuldu.
''İşte oradasınız. Potter, Weasley.''
Profesör McGonagall haşin bir edayla onlara doğru yürüyordu.
''İkiniz de cezalarınızı bu akşam çekeceksiniz.''
Ron endişe içinde geğirmesini engelleyerek
''Ne yapacağız profesör?''
diye sordu.
''Sen Mr. Filch'le birlikte ödül odasındaki gümüşleri parlatacaksın. Sihir falan istemem Weasley. Alnının teriyle.''
Ron yutkundu. Okulun hademesi Argus Filch'ten bütün öğrenciler nefret ederdi.
''Ve sen Potter, Profesör Lockhart'ın hayranlarının mektuplarına cevap vermesine yardımcı olacaksın.''
Harry umutsuzluk içinde
''Ah hayır.''
dedi.
''Ben de gidip ödül odasında çalışamaz mıyım?''
Profesör McGonagall kaşlarını kaldırarak ''Elbette hayır.'' dedi. ''Profesör Lockhart özellikle seni istedi. Tam saat 8'de. İkinize de söylüyorum.'' Harry ve Ron derin üzüntüler içinde yorgun argın büyük salona yürüdüler. Hermione yüzünde bir "eh siz de okul kurallarına karşı geldiniz ama" bakışıyla arkalarından geliyordu. Harry etli böreğinden sandığı kadar hoşlanmadı. O da, Ron da esas zor cezanın kendisininki olduğunu düşünüyordu. Ron dertli dertli
"Filch beni bütün gece orada tutacak."
dedi.
''Sihir yok ha. O odada 100 kupa olmalı. Ben Muggle usulü temizlemekten anlamam ki.''
Harry acı acı, "İstediğin an değişirim," diye cevap verdi. "Ben Dursley'lerin yanında sık sık antrenman yaptım. Lockhart hayranlarının mektuplarına cevap vermek ha. O adam bir kabus."
Cumartesi öğleden sonrası eriyip gitti sanki. Aradan hiç vakit geçmemiş gibiydi ama birden saat 8'e 5 var oldu. Harry ikinci kat koridorunda ayaklarını sürüyerek Lockhart'ın odasına doğru koyuldu. Dişlerini sıkıp kapıyı çaldı. Kapı hemen açıldı. Lockhart tebessümler içinde aşağı ona baktı.
"Hah, işte haylaz geldi,"
dedi.
"İçeri gir Harry, içeri gir."
Birçok mumun ışığında duvarlarda Lockhart'ın sayısız çerçeveli fotoğrafı pırıl pırıl parlıyordu. Hatta birkaç tanesini imzalamıştı bile. Masasının üzerinde de büyük bir yığın duruyordu. Lockhart Harry'e sanki bu büyük bir lütufmuş gibi
"O zarfların adreslerini yazabilirsin,"
dedi.
"Birincisi Gladys Gatchina, Tanrı onu korusun, muazzam bir hayranımdır."
Dakikalar salyangoz gibi geçti. Harry bıraktı, Lockhart'ın sesi dalga gibi aşıp üstünden geçsin. Arada bir doğru ve evet dedi, o kadar. Bazen de kulağına şöyle cümleler çalınıyordu.
"Ün gel geç gönüllü bir dosttur Harry."
Ya da
"Şöhretin sağ solu belli olmaz, unutma bunu."
Mumlar yanıp küçüldü. Işığın Harry'i gözleyen hareketli Lockhart yüzleri üzerinde dans etmesine yol açtılar. Harry yorgun elini ona bininci zarfmış gibi gelen zarfın üzerinde gezdirip Veronica Smedley'nin adresini yazdı. Artık gitme vakti yaklaşmış olmalı diye düşündü perişan halde. Ne olur gitme vakti yaklaşmış olsun. Ve birden bir şey duydu. Ölen mumların damlamasından ve Lockhart'ın hayranları hakkındaki gevezeliğinden farklı bir şey. Bir sesti. İnsanın iliğini kemiğini donduran bir ses. Soluk kesici, buz gibi soğuk bir zehir içeren bir ses.
"Gel, gel bana. Deşeyim seni, parçalayayım seni, öldüreyim seni."
Harry havaya kadar sıçradı. Veronica Smedley'nin sokağının adının üstünde leylak rengi büyük bir leke peydahlandı.
"Ne?"
dedi yüksek sesle.
"Biliyorum,"
dedi Lockhart.
"En iyi satanlar listesinin tepesinde tam 6 ay. Bütün rekorları kırdı."
Harry çıldırmış gibi "Hayır," diyebildi. "O ses."
"Efendim?"
Lockhart şaşırmış görünüyordu.
"Ne sesi?"
"O ses dedi ki, duymadınız mı?"
Lockhart büyük bir hayretle Harry'e bakıyordu.
"Ne diyorsun sen Harry? Belki de uykun geldi ha? Vay canına şu saate bak. Hemen hemen 4 saat olmuş. Buna dünyada inanmazdım. Zaman uçup gitti değil mi?"
Harry cevap vermedi. Sesi yeniden duymak için kulaklarını 4 açmıştı. Ama Lockhart'ın her ceza aldığında böyle bir ikram beklememesi gerektiğini söyleyen sesinden başka ses yoktu. Kendini iyice afallamış hisseden Harry odadan çıktı. Saat o kadar geç olmuştu ki Gryffindor ortak salonu neredeyse boşalmıştı. Harry dosdoğru yatakhaneye gitti. Ron henüz gelmemişti. Pijamalarını giydi, yatağa yattı ve bekledi. Yarım saat sonra sağ kolunu ovalayan Ron geldi. Kararmış odaya ağır bir cila kokusu da taşımıştı. Yatağa çökerek
"Kaslarımın hepsi tutuldu,"
diye inledi.
"Tatmin olana kadar tam 14 kere o Quidditch kupasını bana parlattırdı. Sonra bir sümüklü böcek saldırısına daha uğradım. Hem de okul hizmetler özel ödülünün üstüne boşaldı. Sümüklerini silmek asırlar aldı. Lockhart nasıl gitti?"
Neville, Dean ve Seamus'ı uyandırmak istemeyen Harry yavaş sesle Ron'a tamı tamına neler duyduğunu söyledi. Ron,
"Lockhart duymadığını söyledi, öyle mi?"
diye sordu. Harry ay ışığında onun kaşlarının çattığını görebiliyordu.
"Yalan mı söylüyordu dersin? Ama anlamıyorum. Görünmez olan biri bile kapıyı açmak zorunda kalırdı."
"Biliyorum," dedi Harry. Dört direkli yatağına yaslanıp tepesindeki tenteye bakarak. "Ben de anlamıyorum."